Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kariler'den Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1399, Hicri Kameri 3 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 15 Şubat 2021 Pazartesi. Aynı zamanda Ehl-i Beyt nurlarından İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü özel programı ve başarılı İranlı bayanlar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İranlı yetkili Garip Abadi, ajansın İran'ın düşünceleri ve endişeleri hakkında bilgilendirildiğini söyledi. İran, nükleer anlaşma taraflarından anlaşmaya bağlı kalmalarını istedi. İngiltere, nükleer anlaşma hakkında asılsız iddialarını tekrarladı. Türkiye ordusunun Kuzey Irak'taki operasyonu sona erdi. Yunanistan'da sokaklar yine karıştı, maskeye hayır protestosu düzenlendi. Ye uluslararası toplumdan Filistin seçimlerinin sonuçlarına saygı gösterilmesini istedi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Saad Hariri'nin anayasaya aykırı hareket ettiğini bildirdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimli 3 Recep 1442 Ehl-i Beyt imamlarının 10. halkası Peygamber Efendimizin pak torunlarından Hazreti İmam Ali Ennaki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. İmam Ali Ennaki Aleyhisselam Hicri Kameri 212 yılında Medine kenti yakınlarında dünyaya geldi ve değerli babası İmam Cevat Aleyhisselam'ın eğitim ve öğretileriyle yetişti. Babasının şehadeti ardından İslam ümmetinin hidayetini üstlenen İmam Ali Ennaki Aleyhisselam, hidayet eden anlamında olan Hadi ismi ile de tanınıyor. Gerçek İslam'ın parlayan çehresini tanıtmak için büyük çabalar sarf eden İmam Hadi Aleyhisselam, farklı ideoloji, fikri ve sosyal konuların tartışılması için oturumlar düzenleyip soruları cevaplarken şüpheleri gidermeye çalışırdı. Bu toplantılara birçok bilim ve ilim ehli katılarak İmam Hadi Aleyhisselam'ın engin bilgi denizinden yararlanırlardı. Bir yandan İmam Hadi Aleyhisselam'ın engin bilgisi, diğer yandan da o Hazretin halk arasında sevilmesi ve saygınlığı, Abbasi hükümdarların kıskanması ve kin tutmasına sebep olunca İmam Hadi Aleyhisselam böyle bir günde Abbasiler tarafından şehit edildi. Bu vesileyle bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
İran'ın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve büyükelçi Kazım Garipabadi, İran'ın gizlilik ilkesine ilişkin endişelerinin ve mülahazalarının resmi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bir mektupla bildirildiğini duyurdu. Kazım Garipabadi, düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın iç düzenlemeleriyle ilgili konularda gizli bilgilerin korunmasının uzun süredir önemli bir sorun olduğunu belirtirken, ayrıca ajansın gizli bilgilerine yetkisiz erişim, ajans ile İran arasında son 20 yıldır en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Garipabadi şöyle dedi: geçtiğimiz 20 yılda İran'ın gizlilik yükümlülüklerinin yerine getirmemesine ilişkin endişeleri, bunların henüz düzgün bir şekilde ele alınmadığını defalarca hatırlatıldı. Medyaya bilgi sızdırılması genellikle ülkeler tarafından yapılır. Ancak şüphesiz ajans gizli bilgilerin korunmasından sorumludur ve endişeleri gidermek veya statükoyu gözden geçirmek için politikalar, planlar ve süreçler oluşturmalıdır. Garipabadi açıklamasının devamında şöyle dedi: İran'ın çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı nükleer faaliyetleri ve ajansın İran'daki kapsamlı doğrulama faaliyetlerinin yanı sıra ajans tarafından doğrulama faaliyetlerinin sonuçları hakkında hazırlanan ayrıntılı raporlar, ticari zararlarla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmesi sebebiyle teknoloji ve endüstri ve ülke için güvenlik tehditleri de oluşturacaktır. İranlı yetkili İran'ın ajansa gönderdiği mektubun içeriğiyle ilgili olarak, bu mektupta çeşitli belgelere göre biz gizli bilgilerin korunmasına ilişkin ajansın yasal sorumluluklarını listeleyerek İran'ın ilgi alanları 6 alanda tanımlanmıştır, dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, İslam Cumhuriyeti'nin kesin sözünün nükleer anlaşma taraflarının bilimsel girişimlerine karşı uygulamada pratik tedbirler almak olduğunu söyledi. Gazizade Haşimi, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönüşüyle ilgili şartları açıklarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin sözü nükleer anlaşma taraflarının bilimsel girişimlerine karşı pratikte tedbirler almak olacağını söyledi. İran'ın yetkili açıklamasının devamında şöyle dedi: nükleer anlaşmadan öncesi duruma dönmeliyiz. Fordo'da, Irak'ta uranyum zenginleşme faaliyetlerine tamamen dönmeliyiz. Eğer nükleer anlaşmanın diğer tarafları taahhütlerini yerine getirirlerse, biz de o zaman onların bu girişimlerini onaylayıp nükleer anlaşmaya döneriz. Gazizade Haşimi, Amerika nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmemesini eleştirerek, Amerika'da Cumhurbaşkanı değişmesiyle bizim de yeni başkanın ne yapacağını beklemek gibi bir durumumuz daha fazla süremez ve İran milletini kandıramazlar, bu durum İran milletine ve İran devletine de yakışmaz, dedi. Bilindiği gibi Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Trump 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çıktığını bildirmiş. Böylece uluslararası bir anlaşmayı ayaklar altına almıştı. Ama Joe Biden'ın gelmesinin ardından nükleer anlaşmaya geri dönülmesi yönündeki olumlu süreçte şimdi Biden yönetiminin Trump'ın siyasetlerini sürdürmesiyle tıkanma noktasına geldi.
İngiltere'nin Batı Asya ve Afrika Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Avrupa Troikası'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kalmamasından bahsetmeksizin, İran'dan uranyum zenginleştirme konusundaki taahhütlerine bağlı kalmasını istedi. Eşşargul Efsat gazetesinin verdiği habere göre, İngiliz yetkili James Clorally, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın nükleer anlaşmanın yeniden güncelleşmesi gerektiğine dair açıklamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, İngiltere'nin İran'ın uluslararası arenaya dönmesini ve nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını istediğini iddia etti. Londra uzun zamandır İran'ın uranyum zenginleşme taahhütlerine geri dönmesi gerektiği konusunu gündeme getirirken, Amerika ve Avrupa'nın anlaşmayı ihlal eden girişimlerine ise değinmiyor. İslam İnkılabı rehberi geçen pazar günü Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşmayla ilgili yaptıkları açıklamalara temasla, İran, Amerika tüm yaptırımları kaldırdığında nükleer anlaşmaya geri dönecektir, demişti. İslam İnkılabı rehberi bunun da yazılı değil uygulamada görünmesi gerektiğini belirtmiş ve yaptırımların kaldırılmasının da İran tarafından doğrulanmasının gerekli olduğunu açıklamış ve bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkesel değişmez siyaseti olduğunu dile getirmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Karaçi Başkonsolosu Pakistan'ın Fikir, Hayır ve Yardım Vakfı'nı ziyareti sırasında kuruma insani hizmetlerinden özellikle de İran halkına korona salgında yardım ettiği için teşekkür etti. İran'ın dünkü haberine göre Ahmet Muhammedi dün vakfın genel merkezine giderek vakfın yöneticisi ve personeliyle bir araya geldi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bu ziyarette Fikir Vakfı kurucuları ve çalışanlar arasında bulunmanın mutluluğunu dile getiren İranlı yetkili, başta bu ülkenin zayıf kesimleri olmak üzere insanlara hizmet etme çabalarını ve azmini takdir etti. Ziyaretin sonunda İran Başkonsolosu vakfın yöneticisi ve ekibine teşekkür ederken, İran el sanatlarından hediye takdim ederken onları İran'a davet etti. Fikir Vakfı ve Yardım Kuruluşu, Pakistan'ın en büyük ambulans ve yardım ağına sahip olup, ihtiyaç sahiplerine hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak sunmaktadır. Söz konusu vakıf, geçen yıl Mart ayının sonlarında İran'daki koronavirüsüyle mücadele için Karaçi'deki İran Başkonsolosu'na 200 bin dolar bağış yapmıştı.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam Kale sınır gümrüğünde meydana gelen büyük yangını söndürmek için zamanında harekete geçmesini takdir etti. Afganistan Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildirde, Dışişleri Bakanı Hanif Etmer'in İran İslam Cumhuriyeti'ni yangının söndürülmesi, daha fazla hasarın önlenmesi ve de binden fazla kamyonun yanmaması için İran'ın kendi sınırını derhal açarak yanmalarını önlemesini takdire şayan bir girişim olarak niteledi. Batı Herat'taki İslam Kale sınır gümrüğünde meydana gelen yangın çok büyük hasar ve zarara yol açtı. Yangının çıkış sebebi henüz bildirilmedi, ancak bazı kaynaklar petrol ve gaz tankerlerinin saldırıya uğramış olabileceğini söylediler. İslam Kale gümrüğü, İran'dan Afganistan'a ticari malların çoğunun ithal edildiği ve diğer ülkelere ihraç edildiği Afganistan'ın en önemli gümrük kapılarından biri.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki Pençe Kartal 2 askeri operasyonun sona erdiğini duyurdu. İran'a göre Türk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta 10 Şubat'ta Gara bölgesinde PKK militanlarını ortadan kaldırmak için başlattığı Pençe Kartal 2 operasyonunun sona erdiğini ve bu operasyonda 48 PKK'nın öldürüldüğünü ve 2 kişinin tutuklandığını bildirdi. Operasyon ayrıca 3 Türk askerinin öldüğü ve 3'ünün de yaralandığı bildirildi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada PKK üyelerinin kaçırıldıktan sonra 13 sivil öldürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist siyahlar tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargahları ve mağaraların imha edilmesi operasyonun başlıca nedenleri arasındaydı. 75 kilometre genişliğinde, 25 kilometre derinliğinde sınır ötesindeki icra edilen harekatların en büyük bölgelerinden birisi olduğu bu geniş bölgenin abluk altına alınarak teröristlerin inlerine girilmesi hedeflendi.
Yunanistan, Alman bir sivil toplum örgütünün deniz yoluyla ülkeye iltica etmek isteyen sığınmacıların yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye geri gönderilmesi suçlamalarının asılsız olduğunu belirterek bunun Türkiye tarafından uydurulmuş bir karalama kampanyası olduğunu iddia etti. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz Haziran ayında Atina hükümetini uyararak Yunanistan'a iltica etmek isteyen mültecilerin geri itildiğine dair raporlarda ciddi artış olduğunu açıklamıştı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis verdiği bir röportajda sığınmacıların Ege Denizi'nde zorla geri itildiğine dair iddialar Türkiye'nin sivil toplum örgütlerini ve kaçakçılık şebekelerini kullanarak uydurduğu yeni bir strateji diye konuştu. Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex ve Yunan Sahil Güvenliği tarafından yürütülen soruşturmaların söz konusu iddiaları teyit etmediğini öne süren Mitarakis, sınır güvenliği eylemlerinin uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri çerçevesinde yapıldığını iddia etti. Yunan Bakanı Mitarakis, Ocak ayında yaptığı bir konuşmasında 2020'de etkili bir politika izleyerek ülke olarak mülteci akışını %80 azalttıklarını açıklamış ve kendisini tebrik etmişti.
Türkiye'de son 24 saatte 104.108 COVID-19 testi yapıldı. 6.287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'nca 14 Şubat tarihli koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 104.108 COVID-19 testi yapıldı. 6.287 kişinin testi pozitif çıktı. 94 kişi de hayatını kaybetti.
Salgının çıkış noktasını bulmak için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü heyeti diplomatik kriz çıkaracak bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü heyetinden Dominik Diyar, sudan elde edilen verileri ve kan bağış yapanların oranlarını istedik ancak Çinli yetkililer numuneleri bize vermedi, dedi. Uluslararası basın Çinliler koronavirüsü saklıyor yorumunu yaptı. Açıklamayı kişisel Twitter hesabına paylaşan Dominik Diyar, Çinli yetkililerin bazı verileri bilim insanları ve yetkililerden oluşan Dünya Sağlık Örgütü heyetiyle paylaşmadığını duyurdu. Bu arada Amerikan Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, koronavirüs mutasyonları içinde en tehlikesinin Güney Afrika'daki varyantı olduğunu belirtti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni tip koronavirüs önlemleri karşıtı gösteri düzenleyen bir gruba polis müdahalede bulundu. Yüzlerce gösterici parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericilerin dağılması için uyarıda bulunan polis, ikazlara uymayan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maskeye hayır, hükümet istifa şeklinde sloganlar atan grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı.
Irkçı İsrail'in yabancı uçuş yasağı devam ederken Amerikan hükümeti Siyonist rejim uçaklarının hava sahasına girmesini engellemekte tehdit etti. Siyonist medyasına Kanal 12 dün verdiği haberde Amerikan Başkanı Biden yönetiminin Siyonist rejim liderlerine hitaben "Neden Washington ile ciddi bir sorun çıkarmak istiyorsunuz?" şeklinde öfkeli bir mesaj gönderdiğini bildirdi. Biden mesajı Tel Aviv'in yabancı hava yollarının ırkçı İsrail havalimanlarına inişini yasaklama kararından vazgeçmemesi halinde Amerika'nın Siyonist rejim uçaklarının Amerikan havalimanlarına inmesine izin vermeyeceğini bildirdi.
Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ırkçı İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işlediği suçlar hakkında bir an önce soruşturma başlatmasını talep etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada terörizm İsrail makamları ve Siyonist Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'ü Yahudileştirmek ve Filistin'den koparmak için Filistinlere kutsal mekanlarına ve mülklerine yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.
Filistin İslam Direniş Hareketi ama siyasi birimi başkanı İsmail Haniyeh, Katar'ın Filistin'de yapılacak seçimlere gözlemci göndermesini ve uluslararası toplumla birlikte seçim sonuçlarına saygı duyulmasını sağlamasını istedi. Haniyeh, Katar emiri Temim bin Hamid El Sani'ye gönderdiği mektupta Filistin halkına verdiği destek dolayısıyla Katar'a teşekkür etti. Filistin'deki son durum ve seçimlerle ilgili gelişmeler hakkında Katar emirine bilgi veren Haniyeh, seçimlerin Batı Şeria ve Gazze şeridinde vaktinde ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlanmasında Katar'ın da rol oynamasını beklediklerini dile getirdi.
Irak güvenlik güçleri Suriye sınırında bir insansız hava aracının ele geçirildiğini, IŞİD terörist grubunun kalıntılarının saklandığı yerlerin imha edildiğini ve grubun silah ve patlayıcılarının keşfedilip imha edildiğini duyurdu. İnan'ın verdiği habere göre Irak Federal Polis Komutanlığı dün yayınladığı bildiride güvenlik güçleri ve acil müdahale biriminin Suriye sınırındaki arama ve teftiş operasyonu sırasında bir imha ile iki roket ele geçirdiğine dikkat çekildi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Saad el-Hariri'nin anayasayı ve Taif Anlaşması'nı ihlal eden bir kabine kurmaya çalıştığını bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Bürosu, Saad Hariri'nin sözlerine ve parti üstü hükümet kurma konusundaki ısrarına işaretle onun babasının öldürülmesinin yıl dönümünde yaptığı konuşmayı Lübnan kabinesini kurmadaki başarısızlıklarının üstünü örtme şeklinde nitelendirdi. Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile şimdiye kadar 14 istişare görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak iki taraf arasında kabine kurma konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadı.
Bahreyn Halkın Kalaf Hareketi'nin 10. yıl dönümünde kapsamlı protesto gösterileri düzenlediler. El Meyadin televizyon kanalının verdiği habere göre Bahreynliler dün 14 Şubat Halk İnkılabı'nın 10. yıl dönümünde ülkenin muhtelif şehirlerinde düzenledikleri gösterilerde haklı taleplerine ulaşıncaya kadar bu hareketin süreceğine vurgu yaptılar. Bahreynli göstericiler ayrıca dikta Bahreyn rejiminin baskı ve şiddet politikalarını kınayarak Bahreyn İslami Hareketi'nin lideri Şeyh İsa Kasım'a destek sloganları attılar.
Bir son haberimiz, Fransa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve ayrılıkçı yasa tasarısı mağdurları ile insan hakları savunucuları ülkedeki İslamofobiyi protesto etmek için toplandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Pakistan'daki uluslararası tatbikata katılması etrafında. Aman 2021 çok uluslu tatbikatının 7.'si Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde İranlı askeri bir heyet dahil 45 ülkenin katılımıyla Karaçi Limanı'nda başladı. Söz konusu uluslararası tatbikatın açılış töreni Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili ve de farklı ülkelerin askeri heyetlerinin katılımıyla Karaçi şehrinde düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri ve de İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Güçlerinden oluşan ve Amiral Ariya Şefakat Rutseri'nin başkanlığındaki İranlı askeri heyet ve İran'ın Pakistan'daki Büyükelçilik Ataşesi Albay Mustafa Gamberpur tatbikata gözlemci olarak katıldılar. Aman 2021 Deniz Tatbikatı 2 yılda bir düzenleniyor. Bu tatbikat 2017 yılında başlamış ve tatbikatta Pakistan'ın askeri ve deniz gücü ve teçhizatları ve de savaş gücü sergilenmekte. Uluslararası Aman 2021 tatbikatı Hep Beraber Barış sloganı ile 16 Şubat'a kadar devam edecek. Pakistan'ın Karaçi liman kentine devam etmekte olan ve İranlı askeri heyetinde katıldığı 2 yıllık Aman Uluslararası Deniz Tatbikatı aslında Tahran ve İslamabad'ın teknoloji ve gelişmiş askeri deniz teçhizatı alanında işbirliklerini arttırmak için altın bir fırsattır. Bu da uluslararası su koridorları ve geçitlerine daha fazla güvenliğin teminine yol açacaktır. Tabii ki bu uluslararası tatbikata paralel olarak Uluslararası Denizcilik Konferansı da katılımcı ülkelerin askeri makamlara katılımıyla düzenlendi. Bu konferans denizcilik ve gemicilik alanında güvenliğin korunması ve kullanması hedefi doğrultusunda işbirliği haritasının çizilmesi ve ticari gemilerin de uluslararası koridorlardaki güvenliğinin sağlama alınması çerçevesinde düzenlendi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, Karaçi Uluslararası Denizcilik Konferansı'nda yaptığı konuşmada güvenlik tehditlerine karşı koymak için deniz kuvvetlerinin uluslararası düzeyde işbirliği yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda farklı deniz filolarını uluslararası sulara ve bölgelere göndererek İran milletinin barış ve dostluk mesajını dünyaya iletmesinin yanı sıra okyanuslar ve denizlerde de ticari ve ticari olmayan gemilerin güvenli hareket etmesi için zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda özellikle de deniz korsanlığıyla ciddi mücadelesini sürdürmüştür. Hint Okyanusu'nun denizcilik bağlamındaki öneminden ötürü ve de İran ve Pakistan'ın da bu okyanusun köşesinde yer alması, iki ülkenin de bu alanda işbirliği yapması ve diğer ülkeleri de yanlarına alması, bu okyanusun güvenliğinin korunmasında ve sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sonuçta bu beraber çalışma ve işbirliği, ticaret ve limanların işbirliğini de artıracaktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllarda askeri gemi ve modern teçhizat yapımındaki hayret verici gelişmeleri göz önünde alındığında Pakistan gibi komşu ülkelerin İran'ın bu alandaki tecrübelerinden yararlanmak istedikleri ve farklı askeri alanlarda İran ile işbirliği yapmak rağbetlerini arttırdığını söylemek mümkün. Böyle bir ortamda İran İslam Cumhuriyeti'nin hem de iç imkanları ve kabiliyetlerine dayanarak açık denizlerde güvenliği temin etme ve de askeri denizcilik teçhizatı yapımındaki ilerlemesi Tahran'ı deniz gücü babında yüksek bir düzeye taşımıştır. Böylece ülkelerin deniz üzerinden sağlanacak işbirliklerini artıracak deniz diplomasisinin ortak çalışmalar ve işbirlikleri sayesinde daha da gelişeceğini söylemek mümkündür.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Trump'ın aklanması ve sonuçları etrafında. Beklendiği gibi Amerika eski başkanı Donald Trump, Senato'da hakkında açılan gen sorunun ikinci mahkemesinde beraat ettirildi. Senato'da yapılan oylamada 7 cumhuriyetçi senatör dahil 57 senatör Trump'ın günahkar olduğuna karar verse de 43 senatör onun suçsuz olduğuna karar verdi. Trump'ın mahkum edilmesi için en az 67 evet oyuna ihtiyaç duyuluyordu. Sonunda ise Amerika eski başkanı Temsilciler Meclisi tarafından hakkında açılan gen soru ve bu gen soruda yer alan ithamlardan kurtulmuş oldu ve beraat ettirildi. Buna rağmen Trump'ın beraati sonucu gen sorusu ve yargılanmasının sonlanmasının Amerika'da da ciddi sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Tüm ithamlar ve suçlamalara rağmen Trump'ın aklanması Amerika'da bir başkanın ya da daha doğru bir ifadeyle eski bir başkanın mahkum edilmesinin nedenli zor olduğunu göstermektedir. Buna ilaveten Trump hakkındaki ikinci gen soru Amerika'da yeni bir geleneğin kapılarını araladı. Öyle ki bundan sonra eski ve mevcut başkanlar gelecekte haklarında gen soru açılması ve Kongre tarafından yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Diğer yandan Trump yanlısı kimilerinin tüm yetkili ve sorumlu kurumların seçimleri onaylamalarına ve sağlığını teyit etmesine rağmen 2020 Amerikan başkanlık seçimlerini hala sahte olarak değerlendirmelerine paralel olarak kimi Trump muhalifleri de Senato'nun onu beraat ettirmesine rağmen Trump'ı hala suçlu sayıyorlar. Bu sürecin devamı seçim düzeni ve de Amerika'daki yargı sistemi gibi yasal kurum ve kuruluşlara ve yapılara yönelik kamu güvenini baltalamakta ve azaltmaktadır. Ayrıca 10 cumhuriyetçi üyenin de Trump'ın gen sorusuna onay vermesi ve 7 cumhuriyetçi temsilcinin Trump'ın mahkumiyetine evet demesi, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump hususunda nedenli büyük ihtilaflar olduğunu göstermiş oldu. Aynı zamanda Trump ve destekçilerinin Cumhuriyetçi Parti'de güçlenmesi halinde bu partideki parçalanma ve ayrılma olaylarının da artması belirtilebilir. Bu durum bu partiyi demokratlar karşısında epey zayıflatacaktır. Buna ilaveten Cumhuriyetçi Parti'de ihtilafların artmasıyla birlikte Amerika'da Trump'tan memnun olmayan sağcı partilerin güçlenmesi zemini de hazırlanmış olacak. Ayrıca Trump'ın Senato'daki beraatinin onu 2020 ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti lideri olmasına ve 2024'te tekrar başkan olmasına zemin hazırlayabilir. Tabii ki Trump'ın beraati onun muhakkak 2024 başkanlık seçimleri adaylığı veya onun bu seçimleri kazanması anlamına gelmez. Görünen o ki kimi Cumhuriyetçi liderler hala Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesine karşıdırlar. Diğer yandan Trump'ın Senato'da beraat olması ile aşırı sağcı partilerin konumunun güçlenmesi bu akımların hem Cumhuriyetçi Parti içinde hem de Amerika siyaset alanında ılımcıları kenara itmesine yol açabileceğidir. Böylece Amerika toplumunda çatlaklar daha da büyüyecek gibi görünüyor. Bu arada demokratların Biden hükümeti dahilinde ve yargı teşkilatlarında Trump karşıtı dosyaları çalıştırmaları ve onun geri dönme ihtimalini engellemek istedikleri söylenebilir. Greg Sargent, Washington Post gazetesindeki makalesinde şöyle yazıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin demokrasimize yönelik geniş çaplı ihaneti ciddi bir demokratik tepkiye ihtiyaç duymaktadır. Aslında bu açıklamalar Amerika'daki siyasi tartışmaları tırmandıracak ve yeni krizlere yol açacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1399, Hicri Kameri 3 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 15 Şubat 2021 Pazartesi. ...1188 yıl önce Hicri Kameri 3 Recep 254 tarihinde böyle bir günde İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunlarından Hazreti İmam Ali en-Nakki aleyhisselam şehit düştü. O Hazret Kameri 212 yılında Medine kentinde dünyaya geldi ve babası İmam Cevad aleyhisselam tarafından yetiştirildi. İmam Ali en-Nakki aleyhisselamın babası rihlet ettikten sonra İslami toplumun önderi ve imamı oldu. İmam Ali en-Nakki aleyhisselamın ünlü lakaplarından biri hidayete erdiren anlamına gelen Hadi'ydi. İmam Hadi aleyhisselam hakiki İslam'ı tanıtmak için büyük çaba harcadı. İmam Hadi'nin önemli çalışmalarından biri Şia düşüncesi ve kültürünü korumak ve muhaliflerin telkinlerini engellemekti. Bunun için İslami usul ve fıkıh alanında seçkin talebelerin yetiştirilmesi gerekiyordu ve İmam Hadi aleyhisselam bu çalışmayı kendi döneminde devam ettirdi ve çok seçkin talebeleri yetiştirdi. Sonunda İmam Hadi aleyhisselam Abbasilerin 13. halifesi Mu'taz'ın entrikalarıyla Muhtemed Abbasi tarafından zehirlenerek şehit düştü ve pak naaşı Samarra kentinde toprağa verildi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1357'de Pehlevi rejiminin bazı liderleri yargılandıktan sonra İran halkına karşı işledikleri cinayet suçlarından dolayı idam edildiler. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Rahmetli İmam Hümeyni'nin emriyle İslam İnkılabı Mahkemesi kuruldu ve bu mahkemede Şah'a bağlı satılmış unsurlar olan Şah'ın Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı, Savak Başkanı ve binlerce İranlı mücadeleciyi tutuklayıp işkenceye maruz bırakan Nimetullah Nasiri başta olmak üzere Şah'a bağlı 4 komutan işledikleri suçlardan dolayı yargılanıp idam edildiler. ...67 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1332'de İranlı filozof ve fakih Şeyh Abdülhüseyin Reşdi vefat etti. Kifayetül Usul, Es-Semerat ve Haşetut Tefsasir bu İranlı filozof tarafından kaleme alındı. ...1054 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Recep 388'de İranlı matematikçi ve müneccim Ebu'l-Vefa Muhammed bin Yahya Buzcani vefat etti. İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur yakınında Hicri Kameri 328'de dünyaya gelen bu İranlı bilim adamı kendi döneminin en ünlü matematikçisi ve müneccimlerinden oldu. ...973 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Recep 469'da Ebu'l-Hasan Tahir bin Babşad Mısri vefat etti. Hicri Kameri 5. yüzyılın ediplerinden olan Mısri geniş bilimsel faaliyetlerde bulundu. 239 yıl önce bugün 15 Şubat 1782'de Fransa ile İngiltere arasındaki Deniz Savaşı Hint sahillerinde başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidar kanadı seçim yasaları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Cumhur çıkmazda.
Star.
Pençe Kartal 2 harekatında PKK'ya ağır darbe. Bakan Akar, bölge kontrol altına alındı.
Karar.
Vaka sayısı iyileşenleri yeniden geçti.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Ahmet Battal, 13 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde MHP yasaların anası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Başlık aslında MHP'nin anayasası olacaktı ama biraz daha düşününce doğrusunun bu olduğunu anladık. Size de anlatmaya çalışalım. Cumhur İttifakı reillerindeki düşüşü azaltabilmek için bir gündem oluşturma çabasında. Bu sebeple olamayacağını bile bile bir yeni anayasadan söz ediyorlar. Yoksa gerçekten yeni anayasa diye bir dertleri yok. Şuradan da belli. Mevcut anayasadaki iki husus kırmızı çizgi olacakmış. Birincisi ilk dört madde ve ikincisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ucube diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öncelikle sık sık yazdığımızı tekrar söyleyelim. Kısa vadede AKP'yi iktidarda tutuyormuş gibi görünen CHS aslında Erdoğan sonrası için kurgulandı. Bu sistem MHP'yi tahterevallinin merkezine bastırdı ve ideolojik devlet iktidarını MHP'ye verdi. Kürtleri ve Kürt oylarını meşru siyasetin dışına itmeyi başardığı sürece MHP iktidarda kalacak. Yani bu sistem sayesinde MHP ideolojik olarak hep iktidar. MHP reyle iktidar olamayacağını eskiden beri çok iyi biliyor. Bu sebeple MHP için görünüşte iktidar kimin elinde olursa olsun fark etmiyor. MHP tahterevallide ayağını kimden yana uzatırsa onun tarafını ağır bastıracak ve onun görünüşte iktidarını destekleyip kendi derin iktidarını sağlamlaştıracak bir statüye ve güce erişti. Onu kaybetmek istemiyor. Böylece Türkiye Cumhuriyeti bu denklem devam ettiği sürece Kürtlerin de cumhuriyeti olmayacak, bu kavga hep sürecek. Öte yandan bu kırmızı çizgi yeni anayasanın olamayacağının da garantisi. Zira muhalefet partileri ve muhalefete konsolide olmuş reylerin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yer alacağı bir anayasaya evet demeyeceği açık. Bu durumda AKMHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayı referandumlu ya da referandumsuz değiştirecek bir çoğunluğa ulaşması mümkün görünmüyor. Referandumlu değişiklik için yeterli 5'te 3'lük çoğunluğa transferler ve bölme yutma manevralarıyla ulaşsalar bile bilhassa bu manevraları da yaptıktan sonra milletten %50'lik bir destek bulmaları tamamen hayal. 2011'deki yeni anayasa rüzgarının bir benzerinde yakalamak şansları yok. Dolayısıyla ölü bir proje. İşte MHP ideolojisinin ana damarını ya da çekim merkezini oluşturan bu belirsiz ama belirli kavram MHP'ye lazım. Hem Türk milliyetçisi MHP'nin Türk milliyetçilerinin yaptığı darbeyle de devletin her köşesine Türk milliyetçiliği çivisi çakan 12 Eylül Anayasası ile de gerçekte bir derdi yok ki. Tek derdi görünüşte iktidar sahipleri sayesinde kendi ideolojik iktidarını sürdürmek ve maalesef başarıyor şimdilik.
Remzi Özdemir 10 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde evden çalışma sömürüsü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Koronavirüs ilk ortaya çıktığında bir cümle kullanılmıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını yavaş yavaş görüyoruz. Dünya hızla her şeyini dijitale teslim etmeye başladı. Artık ekmeği bile internet üzerinden almaya başladık bile. Büyük fabrika ve üretim hariç birçok iş alanı artık ofis hayatını tamamen terk etti. İstanbul'da eskiden insanlar iyi bir getiri sağlamak için hep dükkan ve ofis satın almak isterdi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ömür boyu garanti görüldü ama korona bize gösterdi ki artık bu ofisler hiçbir işe yaramıyor. İstanbul'da boş ofis sayısında adeta patlama var. Şirketler ofis hayatından vazgeçip personeline bir tablet veya notebook verip evinden çalıştırmaya başladı. İlk bakışta çok güzel görünüyor. İşe gitmeden evde oturduğun yerde çalışmak. Giyinmek, süslenmek ve daha birçok maliyet yok olacak. Ancak günler geçtikçe olayın hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. En azından Türkiye'de durum bu. Türkiye'de evden çalışma modelini ilk geçen bankalar oldu. Bankalar binlerce personelini şube ve genel müdürlükten çekerek evlerinden çalıştırmaya başladı. Bankacılar ilk günlerde evden çalışmak için adeta can attılar. Sonra gördüler ki bu iş evden yapılacak gibi değil. Çünkü evde ekran başına mahkum edilen personelden sanki her şey normalmiş gibi performans istendi. Şu kadar kredi vereceksin, şu kadar kredi kartı satıp şu kadar sigorta yapacaksın. Tabii ki bir de otomatik ödeme faturaları bulacaksın. Bunu evden nasıl yapacaksın? Orası bankayı ilgilendirmiyor. Çalışmak istiyorsan bunları yapmak zorundasın. Yoksa işten çıkartma yasak olmasına rağmen yine de işten çıkartırım diyor bankalar. Nitekim 12 aylık mali raporlarında gördük ki yasaya rağmen binlerce bankacı işten çıkarılmış. Bankalar bu. Arkalarında yabancı sermaye var. Biraz üzerine gittiğin zaman Türkiye'den giderim diye tehdit ediyor. Bugün yurt dışından gelecek olan 1 dolara bile ihtiyacı olan kasası bomboş Türkiye, bu bankaların ahlaksız ticaretine maalesef fazla ses çıkartamıyor. Evden çalışma modelinde bir de çalışanların özlük hakkı kaybı var. Bankalar şubede elektrik, telefon, su ve benzeri ofis maliyetinden kurtulurken bunu personelinin üzerine yıkıyor. Nasıl olsa evde ya. Bir de personelin boğazına göz diken ahlaksız bankalar var. İş sözleşmesi gereği personele her ay belirli miktar yemek parası ödemek zorunda olan bankalardan bazıları bu ücreti ödememeye başladı. Sanki personel evdeyken yemek yemeyecek. Buradan yine Türkiye 3. dünya ülkesi konumuna düşüyor. Mevcut iş yasalarının acil güncellenip evde çalışma modelinin belirli bir disiplin altına alınması lazım.
Abdülkadir Özkan 10 Şubat tarihli Milli Gazete'de geleceğimizi hala Avrupa'da mı görüyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünkü gazetelerde yer alan bazı haberleri kısaca aktarmak, ondan sonra da sormak istiyorum. Geleceğimizi hala Avrupa'da görüyor muyuz? Başlığa aldığım sözler 13 Ocak tarihli bazı gazetelerde aynen yer almıştı. Konuşmanın özünü onca haksızlığa rağmen üyelik hedefimizden vazgeçmedik. Millet olarak geleceği Avrupa'da görüyoruz cümleleri oluşturuyordu. Aslında bu sözler millet olarak yabancısı olduğumuz sözler değildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu ülkede uzun yıllardan beri iktidarlar Avrupa Birliği üyeliğini erişilmesi gereken bir hedef olarak gördüler ve millete öyle takdim ettiler. Yani Avrupa Birliği üyeliği sevdası sadece Sayın Erdoğan'a ait bir hedef değil. Kaldı ki derdim ne Avrupa Birliği'ne ulaşılması gereken hedef olarak belirlemiş olan yöneticileri eleştirmek değil. Sadece biz ne yaparsak yapalım, ne kadar haksızlığa uğrarsak uğrayalım, Avrupalıların haçlı zihniyetinden vazgeçmedikleri, bundan sonra da geçmeyeceklerine dikkat çekmek, bunun için aynı gün çıkan 3 haberi özet olarak aktarmak istiyorum. Böylece dikkatten kaçılırsa hatırlatmakta ve bir arada değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum. İlk haber gazetede Hollanda fişini çekiyordu başlığı altında yer aldı ve özetle şöyle deniliyordu. Hollanda yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Selahattin Kandaz'ı ölüme terk etti. Kandaz'ın kızı Müberra Kandaz'ın yardım çığlığına kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanlığı Selahattin Kandaz'ı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. İkinci haberde yine Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili ve Avrupa'da bir yılda 138 Türk çocuğunu zorla devşirdiler başlığı altında yer alıyordu ve özetle şöyle deniliyordu. Avrupa çocukların kendi ebeveynleri yanında yetiştirilme hakkını ihlal ediyor. Türkiye kökenli binlerce çocuk ailelerinden zorla alınarak Hristiyan ailelere verildi. Bunu çocuk sevgileri sebebiyle değil, çocukları köklerinden kopartarak Hristiyanlaştırmak için yaptıkları söylemeye gerek var mı? Kısaca aktarmak istediğim bir diğer haberde gazetede soykırımı seyreden askere ödül başlığı altında yer aldı. Haberin içeriği özetle şöyleydi. Hollanda hükümeti Srebrenica'daki katliama müdahale edecek yerde yalnızca seyirci kalan askerlerini 26 yıl sonra skandal bir kararla ödüllendirdi. Hollanda Savunma Bakanlığı, ön cephedeki askerlerin kişisel ve sosyal olarak yaşadıkları tecrübelerin ağır faturasını ödedikleri gerekçesiyle askerlere jest ve takdir göstergesi olarak 5'er bin avro ödeme kararı aldı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü özel programı.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 3 Recep, Ehl-i Beyt semasının 10. yıldızının şehadet günüdür.
Bu vesileyle hazırladığımız programda o hazretin marifet denizinden birkaç damlaya ulaşarak İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet dönemi için hazırlıklarına işaret edeceğiz. Thank you.
Hicri Kameri 212 yılında dünyaya gelen İmam Hadi aleyhisselam, muhterem babası İmam Cevad aleyhisselamın sayesinde yetişti ve o imamın şehadeti ardından daha 8,5 yaşındayken İslam ümmetinin imametini üstlendi. Mübarek adı Ali olan Ehl-i Beyt'in 10. imamı Hadi ve Naki lakapları ile de tanınıyor. İmam Hadi de muhterem babası gibi küçük yaşta imamet makamına nail olurken bu önemli görevi 33 yıl boyunca sürdürdü.
Masum imamlar marifetin kaynayan çeşmeleri ve ilahi bilginin hazineli olarak hiç sönmeyen parlak bir ışık gibi bilimin her tarafına ışık saçarak bilinmeyenleri çözdüler. Masum imamların en önemli ve kapsamlı ziyaretnamelerinden biri olan Ehl-i Beyt imamların makamı ve mutahhar imamların karşısında Müslümanların görevleri hakkındaki inançları yer aldığı Cami'a Kebire ziyareti İmam Hadi aleyhisselamın mucizelerinden ve Şiaların iftiharlarından biridir. Zira bu ziyaretnamede felsefe, irfan, Kur'an-ı Kerim ve rivayetler açısından tüm ilahi sırları içinde barındırıyor.
Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessirlerinden Ayetullah Cevadi Amuli, İmam Hadi aleyhisselam ile ilgili şöyle diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt ile eşdeğerdir. Kur'an-ı Kerim birçok müfessirin nail olduğu tefsir nimetine sahiptir. Fakat velayet yorum ister. İmam Hadi aleyhisselamın mübarek varlığı ve vücudu imamet ve velayeti yorumluyor. Bu nurlu Cami'a-i Kebire ziyareti ise imametin yorumu konumundadır. Yani Kur'an-ı Kerim'in yoruma ihtiyacı olduğu gibi imametin de yoruma ihtiyacı vardır. İmamların her biri Kur'an-ı Kerim'den bir veya birkaç ayeti yorumlamışlardır. Fakat İmam Hadi aleyhisselamın mübarek vücudu ise Kur'an-ı Kerim'in tümünü yorumlamıştır. Zira itret ve Kur'an-ı Kerim